Ayrım 10. Kız kardeşim için. Jody Picoult. Sayfa 162. Julia. Brian Fitzgerald'ın otomobil yıldızlarla dolu. Ön koltukta çizelgeler ve aramızdaki konsolda da tablolar var. Arkta koltuk, nebulaların ve gezegenlerin fotokopilerinden oluşan bir resim paleti gibi. Dağınıklık için özür diliyorum diyor. Misafir beklemiyordum. Oturabileceğim bir yer açmaya çabalarken ona yardım ediyorum ve bu arada elime iğne deliklerinden yapılmış bir harita geçiyor. Bu nedir diye soruyorum. Bir gökyüzü atlası diyerek omuz silkiyor. Bir nevi hobi. Küçükken gökteki her yıldıza akrabalarımızdan birinin adını vermeye çalışmıştım. İşin korkutucu tarafı ise uyuyakaldığımda isimler daha bitmemişti. Anna'nın adı bir galaksiden gelir diyor Brian. Bu koruyucu bir meleğin adını taşımaktan çok daha güzel diyorum. Bir defasında anneme yıldızların neden parladığını sormuştum. O da bana onların meleklerin cennete giden yolu bulabilmeleri için kullandıkları gece lambaları olduğunu söylemişti. Babama sorduğumda ise gazlardan bahsetmeye başladı ve ben de ikisini birleştirip Tanrı'nın verdiği yemeklerin gecenin her vaktinde tuvalete gitme ihtiyacı doğurduğunu hükmetmiştim. Brian kocaman bir kahkaha atıyor. Ben de burada çocuklarıma atomik füzyonu açıklamaya çalışıyordum. İşe yaradı mı bari? Bir an durup düşünüyor. Muhtemelen hepsi gözü kapalı, büyük ayıyı bulabilirler. Çok etkileyici. Yıldızların hepsi bana aynı görünür. O kadar zor değil aslında. Bir takım yıldızının, mesela avcı takım yıldızının bir ucunu tespit ettikten sonra benzediği insan şeklinin ayak tarafında gama yıldızı ve omzunda da alfa yıldızı görmek çocuk oyuncağı olur. Bir an duraklıyor. Ancak evrenin %90'ı göremediğimiz şeylerden oluşur. Öyleyse orada olduğunu nereden biliyorsunuz? Kırmızı ışıkla yavaşlayıp duruyor. Karanlık maddenin diğer objeler üzerinde yer çekimi etkisi vardır. Onu göremezsiniz, hissedemezsiniz ama bir şeyin ona doğru çekildiğini gözleyebilirsiniz. Dün gece Chample gittikten 10 saniye sonra ben tam bir kadının kendine en az ayda bir kez uygulaması gereken insanın içini temizleyen o ağlama krizlerinden birinin zirvesine doğru çıkarken Izzy oturma odasına girdi. Hakikaten de dedi duygusuz bir ses tonuyla tam bir profesyonel ilişkiymiş sizinki. Ona hiddetle baktım. Sen bizi mi dinliyordun? Sen de Romeo baş başa sohbetinizi ince bir duvarın ardında yapıyorsanız benim de kabahatim var. Diyeceğim bir şey varsa durma söyle diye öneride bulundum. Benim mi diye kaşlarını çattı Izzy. Bu beni hiç alakadar etmez. Evet aynen öyle. Tamam ben de fikirlerimi kendime saklarım o zaman. Gözlerimi devirdim. Söyle hadi. Ne söyleyeceksen Isobel. Asla sormayacaksın sanmıştım. Kanepeye yanıma oturdu. Sen de bilirsin ki Julia bir sinek, sinek savarın o büyük mor ışığın ilk kez gördüğünde tanrı filan zanneder. İkinci defasında ise tam aksi yöne koşmaya başlar. Birincisi sakın beni bir sivrisinekle kıyaslama. İkincisi aksi yöne uçar, koşmaz. Üçüncüsü de asla ikinci bir defa olmaz. Sinek ölmüştür. İzi keyifle sırıttı. Sen tam bir avukatsın. Chample'ın beni öldürmesine izin vermeyeceğim. O zaman seni görevden almalarını iste. Donanmada çalışmıyorum izi. Kanepenin yastıklarından birine sarıldım. Ayrıca bunu yapamam. Şimdi olmaz. O zaman benim meslek hayatımla aptal saçma sapan bir ergenlik olayını birbirinden ayıramayan pısırığın biri olduğumu düşünür. Ayıramıyorsun zaten. İzi olumsuzca başını salladı. Herif seni çiğneyip tükürecek bencil ayının teki. Hem senin de koşarak uzaklaşman gereken itoğlu itlere aşık olma konusunda kabarık bir sicilim var. Ben de burada oturup hayatının son 15 yılını içinde açtığı yarayı kapatmaya çalışarak geçinen senin Chample Alexander'a karşı bir şey hissetmediğin konusunda kendini ikna etmeye çalışmanı izleyemem. Ona öylece bakıyorum. Vay be! Üstümden iyi bir yük kalktı inanır mısın? Bütün erkeklerden mi yoksa sadece Chample Alexander'dan mı nefret ediyorsun? Easy bir süre bunu düşünür gibi oldu. Sadece Chample'dan dedi en sonunda. O an istediğim tek şey oturma odamda yalnız kalıp etrafa bir şeyler savurmaktı. Mesela uzaktan kumanda, sehpadaki cam vazo ya da tercihen kız kardeşim. Ama Izzy'den daha birkaç saat önce taşındığı bir evden çıkmasını isteyemezdim. Ayağa fırladım ve tezgahın üstünde duran ev anahtarlarımı kaptım. Dışarı çıkıyorum dedim. Beni bekleme. Evden çıkmayı seven birisi değilimdir ki bu da dairemden sadece 4 blok ötede olan Shakespeare's Cat'e pek sık gitmememi açıklıyor. Bar karanlık ve kalabalıktı. Silhat ve karanfil kokuyordu. İte kaka kendime yol açtım, bir sandalyeye iliştim ve yanı başında oturan adama gülümsedim. Adımı bile bilmeyen biriyle sinemanın arka sırasında sevişme havasındaydım. Bana içki ısmarlayabilecek üç erkeğin birbirine girmesini istiyordum. Chample Alexander'a neler kaçırdığını göstermek istiyordum. Yanındaki adamın gök mavisi gözleri, siyah at kuyruğu saçı ve yüzünde bir Jerry Grant sırıtışı vardı. Beni kibarca başıyla selamladı ve sonra öbür tarafa dönüp beyaz saçlı bir beyefendiyle hararetli bir şekilde öpüşmeye koyuldu. Etrafıma baktım ve girerken gözden kaçırdığım şeyin ne olduğunu anladım. Bar tek başına gelmiş erkeklerle doluydu ama hepsi de birbiriyle dans ediyor, birbirine asılıyor ve oynaşıyordu. Sana ne verebilirim? Barmen'in parlak mor saçları diken dikendi ve burnunun ortasında koca bir halka takılıydı. Burası bir gay bar mı? Yok, harp okulu subay lokali. İçki istiyor musun, istemiyor musun? Omzunun üstünden arkada duran tekile şişesini işaret edince barmen elini yandaki şot bardaklarını uzattı. Elimi çantama attım ve bir 50'lik banknot çıkardım. Şişeyi alayım. Gözlerimi şişeye dikip kaşlarımı çattım. Bahse girerim, Shakespeare'in kedisi bile yoktur. Senin damarına kim bastı böyle diye sordu barmen. Gözlerimi kısarak ona baktım. Sen gay değilsin. Öyleyim tabii ki. Sicilime dayanarak şunu söyleyebilirim ki gay olsaydın seni çekici bulurdum. Zira her zaman yanımdaki meşgul çifte baktım ve sonra barmene dönüp omuz siktim. Barmen yüzünü buruşturdu, sonra 50'liğimi bana geri verdi. Parayı cüzdanıma yerleştirdim ve parayla arkadaş satın alamayacağını da kim söylemiş diye mırıldandım. 3 saat sonra hala orada olan tek kişi bendim, tabii 7'yi saymazsanız. Barmenin Neil isminin çağrışımlarından kurtulmak için geçen Ağustos ayında kendini yeniden vaftiz ettirerek aldığı isimdi bu. 7'nin hiçbir anlamı olmadığını söyledi bana, sadece öyle hoşuna gidiyormuş. Belki ben de 6 olmalıyım dedim ona. Tekila şişesinin dibi görünmeye yüz tuttuğunda. Ve sen de 9 ol. 7 temiz bardakları rafa dizmeyi bitirdi. Yeter artık, sen kafayı buldun. Eskiden bana mücevherim derdi dedim. Ve ağlamaya başlamam için bu kadarı yetti. Bir mücevher yalnızca aşırı sıcaklığa ve basınca maruz kalmış bir kayadır. Sıra dışı nesneler her zaman insanların bakmayı akıllarından geçirmedikleri yerlerde saklanır. Ama Temple bakmıştı. Fakat sonra beni terk etti ve bu yaptığı bana karşısında gördüğü şeyin zaman ya da çaba harcamaya değmeyecek kadar değersiz olduğunu düşündürttü. Eskiden saçların pembeydi dedim yediye. Eskiden adam gibi bir işim vardı diye cevapladı beni. Sonra ne oldu? Omuzlarını silkti, saçımı pembeye boyadım. Sana ne oldu? Ben de uzattım dedim. Yedi farkında olmadan döktüğüm içkiyi sildi. Kimse istediği şeye sahip olamıyor dedi. Anna tek başına mutfak masasında oturmuş bir kasede kahvaltılık gevreği yiyor. Babasının yanında beni görünce gözleri şaşkınlıkla açılıyor ama daha fazla bir şey açık etmiyor. Dün gece yangın vardı ha? Diyor burnunu çekerek. Brian mutfağa adımlayarak onun yanına gidiyor ve ona sarılıyor. Hem de çok büyük. Kundakçı mı yine? Sanmam. O boş binalara giriyor. Bunun içinde bir çocuk vardı. Sen de onu kurtardın diye tahminde bulunuyor Anna. Tabii ki. Brian dönüp bana bakıyor. Julia'yı hastaneye götürmenin iyi olacağını düşündüm. Sen de gelmek ister misin? Anna başını önündeki kaseye eğiyor. Bilmiyorum. Hey! Brian kızın çenesinden tutup başını kaldırıyor. Kimse Kate'i görmeni engel olacak değil. Kimse beni orada görmek için yanıp tutuşmuyordu ama diyor Anna. O sırada telefon çalıyor ve Brian açıyor. Bir süre karşı tarafı dinliyor ve sonra gülümsüyor. Bu harika, kesinlikle harika. Evet, tabii ki geliyorum. Telefonu Anna'ya uzatıyor. Annen seninle konuşmak istiyor diyor ve üstünü değiştirmek için müsaade istiyor. Anna önce tereddüt ediyor ama sonra elini uzatıp ahizeyi alıyor. Omuzları çöküyor, kendi mahremiyetine sığındığı ayaklı bir telefon kulübesindeymiş gibi görünüyor. Alo, sonra yumuşak bir sesle. Gerçekten mi, öyle mi? Birkaç dakika sonra telefonu kapatıyor. Yerine oturuyor, bir kaşık gevrek daha alıyor ve sonra kaseyi önünden itiyor. Arayan annem miydi diye soruyorum karşısındaki sandalyeye oturarak. Evet, Kate gözlerini açmış diyor Anna. Bu güzel haber, öyle sanırım. Dirseklerimi masaya dayıyorum. Neden iyi haber olmasın ki? Fakat Anna soruma cevap vermiyor. Benim nerede olduğumu sormuş. Annen mi? Kate, onunla açtığın dava hakkında konuştun mu Anna? Beni önemsemeyerek kahvaltı gevreği kutusunu kapıyor ve içindeki plastik poşeti kıvırmaya başlıyor. Bayatlamış diyor. Kimse poşetin içindeki havayı boşaltmıyor ya da kutunun kapağını kapatmıyor. Birileri Kate'e neler olduğunu anlattı mı? Anna karton kapağı yuvasını oturtmak için kutunun üstüne basıyor ama nafile. Ben bu markayı sevmem üstelik. Tekrar denediğinde kutu elinden kayıyor ve içindekiler yere saçılıyor. Has. Masanın altına eğilip yerdekileri elleriyle toplamaya koyuluyor. Anne ile birlikte yere çöküyor ve dökülenleri avuç avuç toplamasını izliyorum. Benden tarafa bakmıyor. Ne zaman istersen Kate eve gelmeden önce ona yenisini alabiliriz diyorum nazikçe. Anne duruyor ve bana bakıyor. O sırrın örtüsü olmadan çok daha küçük görünüyor. Julia, ya benden nefret ederse? Anne'nin saçının bir tutamını elimle alıp kulağının arkasına doğru itiyorum. Ya etmezse? Neticede şunu görüyoruz ki demişti 7 önceki gece, asla aşık olmamız gereken insanlara aşık olmuyoruz. Başımı kaldırıp ona baktım. Kafamı barın üzerinde yapışıp kaldığı noktadan kaldırmak için gereken çabayı toplamama yetecek derecede meraklanmıştım. Sadece ben değil miyim yani? Tabii ki hayır. Bir takım temiz bardak çıkardı. Düşünsene, Romeo ve Juliet sisteme karşı çıktılar ve bak sonları ne oldu. Superman, Louis Lane'e yangındır. Oysa Wonder Woman'la daha iyi bir çift olurlardı. Sonra Dawson ve Joy var. Daha sayayım mı? Charlie Brown'la şu küçük kızıl saçlı kızı hiç hatırlama. Peki ya sen diye sordum. Umut sikmekle yetindi. Dediğim gibi bu herkesin başına gelir. Dirseklerini tezgaha dayayarak öne doğru eğildi. O kadar yakındı ki mor saçlarının siyah renkli diplerini görebiliyordum. Benim derdim de Lyndon'dı. Yerinde olsam ben de ismi ıhlamur ağacı anlamına gelen biriyle birlikteliğimi sürdürmezdim diyerek ona şirinlik yapmaya çalıştım. Erkek miydi, kadın mı? Yılışıkça sırıttı. Hayatta söylemem. Öyleyse neydi bu kızın seninle derdi? Yedi iş geçirdi. Yani bizim hatun. İşte yakalandın. Gözlerini devirdi. Evet dedektif Julia. Bu eşcinsel kuruma ait olmadığımı ispatladın. Mutlu musun bari? Yo, pek sayılmaz. Lyndon'ı Yeni Zelanda'ya geri gönderdim. Yeşil kartın süresi dolmuştu. Ya gidecekti ya da evlenecektik. Kızın nesi eksikti? Kesinlikle kuzursuzdu diye itiraf etti yedi. Çok kamarattı. Tek bir tabak yıkamama bile fırsat vermezdi. Ne söylesem dinlerdi. Yatakta da fırtına gibi eserdi. Bana bayılırdı ve ister inan ister inanma, ama ben onun için biçilmiş kaftandım. Yani yaklaşık %98 mükemmeldik. Peki ya diğer %2? Sen söyle. Temiz bardakları barın öbür tarafındaki rafa dizmeye başladı. Bir şeyler eksikti. Sorsan neydi diye tam olarak anlatamam. Ama eksikti işte. Bir ilişkiyi canlı bir varlık gibi düşünürsen eksik olan %2'lik kısım vücuttaki bir tırnağa denk düşer. Ama bu kısım kalbe denk düşerse o zaman işler çok değişir. Bu noktada bana döndü. Uçağa bindiğinde ağlamadım. Benimle 4 yıl yaşadı ve gittiğinde hiçbir şey hissetmedim bile. Bende de öteki sorundan vardı dedim. İlişkinin kalbine sahiptim ve onu büyütecek kimsem yoktu. Sonra ne oldu? Ne olsun dedim. Kırıldı. Gülünç olan şey şuydu ki Temple benden The Wheeler School'daki herkesten farklı durduğum için hoşlanmıştı. Ben de ümitsizce birileriyle bir bağım olsun istediğim için ondan hoşlanmıştım. Arkamızdan konuşulduğunu biliyordum. Arkadaşları Temple'ın vaktini benim gibi birine neden harcadığını anlamaya çalışırken bizi kesip duruyorlardı. Hiç şüphe yok ki benim 2 dakikada yatağa atılacak bir kız olduğumu düşünüyorlardı. Ama bizim derdimiz o iş değildi. Okuldan sonra mezarlıkta buluşurduk. Bazen birbirimizi şiirler yazarak konuşurduk. Bir defasında hiç S harfi kullanmadan konuşmaya çalışmıştık. Sırt sırta oturup birbirimizin düşüncelerini okumaya çalışmıştık. Sanki kainmişiz gibi takılıyorduk. Ama bunun tek zevki onun zihninin benimle, benimkinin de onunla dolu olmasıydı. Söylediklerimi duyabilmek için yakınıma sokulduğunda duyduğum kokusunu çok seviyordum. Bir domatesin yanağını okşayan güneş ya da bir arabanın kaputunda kurmakta olan sabun köpüğü gibiydi. Elini sırtım boyunca dolaştırmasını seviyordum. Bir gece dudaklarının dibine sokulup adeta nefesini çaldığım bir anda "O işi yapsak nasıl olurdu dersin?" diye sordum. Sırt üstü uzanmış, ayın yıldızlardan oluşan bir hamakta ileri geri sallanmasını izliyordu. Bir eli başının üstündeydi ve diğeriyle de beni göğsüne adeta yapıştırmıştı. "Neyi yapsak?" Cevap vermedim. Yalnızca bir dirseğime yaslanarak doğruldum ve onu öyle bir öptüm ki "Oh!" diyebildi Temple derinden gelen boğuk bir sesle. "Şu mesele. Hiç yaptın mı?" diye sordum. Sadece sırıtmakla yetindi. Muhtemelen Wheeler'lardaki baseball tribününün altında ya da işlerinden birinin evindeki bir partide nefeslerinde hala babalarından aşırdıkları viskinin kokusu varken şıllık, yosma veya sürtükle ya da üçüyle birden düzüşmüştür diye düşündüm. Bunun üzerine neden benimle yatmaya çalışmıyor diye düşündüm. Bunun nedeninin benim şıllık, yosma veya sürtük değil de sadece Julia Romano olmam ve bunun da ona yetmediği olduğu sonucuna vardım. "İstemiyor musun peki?" diye sordum. Bu konuşmamız gereken şeyleri konuşmadığımız anlardan biriydi. Fakat ne söyleyeceğimi bilemediğimden, çünkü daha önce hiç böyle bir düşünceyi davranışa dökmemiştim, elimi pantolonumdaki kalın kabartıya koyup bastırdım. Kendini çekti. "Mücevherim," dedi. "Senin de bunun için birlikte olduğumu düşünmeni istemiyorum. Size şunu söyleyeyim. Yalnız biriyle tanıştığınızda size ne anlatırsa anlatsın, aslında yalnızlığı sevdiği doğru değildir. Asıl sebep daha önce dünya ile bütünleşmeyi denemelerine rağmen insanların onları sürekli hayal kırıklığına uğratmalarıdır. Öyleyse neden birliktesin? Çünkü American Pie şarkısının sözlerini ezbere biliyorsun," dedi Temple. "Çünkü güldüğün zaman en arkadaki yamuk dişini bile görebiliyorum." Gözlerini bana dikti. "Çünkü sen tanıdığım hiç kimseye benzemiyorsun." "Beni seviyor musun?" diye fısıldadım. "Daha demin söyledim ya." Bu defa pantolonun düğmelerini elime attığımda kaçmadı. Avucumun içindeki öyle sıcaktı ki elimi yakacak sandım. Benim aksime o ne yapacağını biliyordu. Beni öptü, aşağılara kaydı, üstüme çıktı ve beni ikiye ayırdı. Sonra tamamen durdu. "Bakire olduğunu söylememiştin," dedi. "Sormadın ki." Ama o da öyle tahmin etmişti. Hafifçe ürperdi ve sonra içimde gidip gelmeye başladı. Adeta uzuvlarımızla yazdığımız bir şiir gibiydi. Ellerimi geriye uzatıp arkamdaki mezar taşına okundum. Üstünde yazanları zaten ezbere biliyordum. Nora Dean. Doğum 1832, ölüm 1838. Mücevherim diye fısıldadı bittiğinde. Ben şey düşünmüştüm. Ne düşündüğünü biliyorum. İnsan kendini birisine sunduğunda neler olduğunu merak etmiştim ve cevabımı aldım. Seni açıp aslında bekledikleri o hediye olmadığını görürler fakat nezaketen gülümser, başlarını eğer ve sana teşekkür ederler. İlişkilerdeki şanssızlığımın tek suçlusu olarak Temple Alexander'ı görüyorum. Bunu itiraf etmek utanç verici ama onun dışında yalnızca 3,5 erkekle seks yaptım ve hiçbiri de ilk deneyimimi gölgede bırakacak bir performans göstermedi. Dur, tahmin edeyim demişti geçen gece. 7. İlki teselli bulmak için takıldığım biriydi, ikincisi de evliydi. Nereden bildin? Güldü. Çünkü sen bir klişesin. Serçe parmağımı martinimin içinde gezdirdim. Parmağım ikiye bölünmüş ve yamuk görünüyordu. Öteki de Club Med'den bir rüzgar sörfü hocasıydı. Bu defa tutturmuşsun gibi görünüyor. Kesinlikle çok yakışıklıydı diye cevap verdim. Ama çünkü bambaya kadardı. Yapma be, aslına bakarsan hiç hissetmiyordum bile. 7 sırıttı. Buçuk olan bu muydu yani? Kıpkırmızı oldum. Hayır, o başka biriydi. Adını dahi bilmiyorum diye itiraf ettim. Bunun gibi bir gecenin ardından uyandığımda herifi üstümde buldum. Senin cinsel geçmişin devrilmiş bir trenden farksız dedi yedi. Ama bu söylediği doğru değil. Trenin kontrolden çıkması bir kazadır. Oysa ben raylara koşarak atlayan biriyim. Öyle ki tam gaz üstüme gelen lokomotifin önüne kendimi bağlayabilirim. Süpermen'in gelmesi için kurtarılmaya değer birinin varlığının şart olduğuna inanan mantıksız bir yönüm hep olmuştur. Kate Fitzgerald havalanmasına ramak kalmış bir hayalete benziyor. Tenin neredeyse saydam. Saçının rengi o kadar açık ki yastık kılıfıyla bütünleşmiş gibi. Nasılsın bebeğim diye soruyor Brian ve eğilip onu alnından öpüyor. Sanırım maraton yarışından çekilmek zorundayım diye şaka yapıyor Kate. Anna kapıda benim önümde gezinip duruyor. Sarah elini ona doğru uzatıyor. Anna'nın Kate'in yatağına oturması için ihtiyaç duyduğu tek destek bu. Ve ben de annenin çocuğuna gösterdiği bu ufak jesti aklımın bir köşesine yazıyorum. Sonra Sarah benim kapıda dikildiğimi görüyor. Brian diyor. Onun ne işi var burada? Brian'ın durumu açıklamasını bekliyorum ama herhangi bir söz söyleyecek gibi görünmüyor. Bunun üzerine yüzüme bir gülümseme yerleştiriyor ve öne çıkıyorum. Kate'in bugün kendisini daha iyi hissettiğini öğrendim ve onunla konuşmak için iyi bir zaman olabilir diye düşündüm. Kate çabalayarak dirseklerinin üzerinde doğruluyor. Siz kimsiniz? Sarah'ın bağırıp çağırmasını bekliyorum ama sözü alan Anna oluyor. Bunun o kadar iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum diyor. Buraya geliş nedenimin yalnızca bu olduğunu çok iyi bildiği halde yani Kate hala toparlanmış sayılmaz. Bir an duraksıyorum ama sonra anlıyorum. Anna'nın hayatında Kate'le konuşan herkes Kate'den yana oluyor. Benim karşı takıma geçmemi engellemek için Anna elinden geleni yapıyor. Görüyorsunuz ki Anna haklı diye telaşla ekliyor Sarah. Kate ciddi bir durum daha yeni atlattı. Elimi Anna'nın omzuna koyuyorum. Merak etme. Sonra annesine dönüyorum. Anladığım kadarıyla siz bu duruşmanın... Sarah sözümü kesiyor. Bayan Romano, sizinle dışarıda konuşabilir miyiz? Koridora çıkıyoruz ve Sarah elindeki tepside bir sürü iğne taşıyan bir hemşirenin önümüzden geçmesini bekliyor. Benim için ne düşündüğünüzü biliyorum diyor. Bayan Fitzgerald başını sallıyor. Siz Anna için çabalıyorsunuz ve öyle de olmalı. Ben de bir zamanlar hukukçuydum ve sizi anlıyorum. Bu sizin işiniz ve bunun bir parçası da bizi biz yapan şeyin ne olduğunu keşfetmek. Yumruğuyla alnını ovalıyor. Benim işimse kızlarıma bakmak. Bir tanesi çok ağır hasta ve diğeri de çok ağır derecede mutsuz. Henüz tam olarak bu meseleyi çözememiş olabilirim ama sizin burada olmanızın sebebinin Anna'nın davasına geri çekmemesi olduğunu öğrenmesinin Kate'in daha hızlı iyileşmesine katkı yapmayacağını gayet iyi biliyorum. Bu nedenle sizden bunu ona söylememenizi rica ediyorum, lütfen. Hafifçe başımı eğiyorum ve Sarah Kate'in yanına gitmek üzere arkasını dönüyor. Elini kapıya dayıyor ve tereddütle her ikisini de seviyorum diyor. Bu da benim çözmem gereken bir denklem. Barmen, 7'ye gerçek aşkın bir suç olduğunu söyledim. 18 yaşından büyük müzeler değildir dedi yazar kasanın para çekmecesini kapatırken. O saat itibariyle dayandığım barın kendisi benim uzantım gibi olmuştu. Birinci gövdemi tutan ikinci bir gövde. Önce birinin nefesini kesersin diye vurguladım. Onu soyarsın, tek bir kelime söyleme yetisinden mahrum bırakırsın. Boş içki şişesinin boynunu ona doğru eğdim. Onun kalbini çalarsın. Bir bulaşık beziyle önümdeki tezgahı sildi. Her yargıç böyle bir davayı anında reddeder. Sen öyle san. 7 elindeki bezi kuruması için pirinç lavabonun kenarına yaydı. Bana sorarsan kulağa çok büyük bir suçmuş gibi gelmiyor. Yanağımı serin, nemli ahşap kaplamaya dayadım. Kesinlikle hayır dedim. Bir kez hüküm giyersen ömür boyu yersin. Brian ve Sarah Anna ile birlikte kantine indiler. Ben de şu an merakı iyiden iyi uyanmış olan Kate'le baş başayım. Annesinin kendi rızasıyla onun yanından ayrıldığı seferlerin sayısının bir elin parmaklarını geçmediğini düşünüyorum. Ona sağlığıyla ilgili kararlar vermesinde ailesine yardımcı olduğumu açıklıyorum. Etik komitesinden misiniz diye tahminde bulunuyor Kate. Yoksa hastanenin hukuk bölümünden mi? Avukata benziyorsunuz da. Bir avukat neye benzer? Doktor gibidir. Test sonuçlarının ne çıktığını sana söylemek istemez. Bir sandalye çekip oturuyorum. Bugün daha iyi olduğunu duyduğuma sevindim. Evet, dün bariz şekilde gitmiştim diyor Kate. Öyle bir ilaç yemiştim ki Ozzy Osbourne'la karısı kim bilir diye sorsalar ideal Amerikan ailesi derdim. Tıbbi olarak şu anda ne durumda olduğunu biliyor musun? Kate başını evet anlamında sallıyor. İlk naklimden sonra Graft versus Host hastalığı baş gösterdi ki aslında bu çok da kötü sayılmaz. Çünkü löseminin kıçına tekmeyi basan bir hastalık. Ama bir yandan da deriye ve organlarınıza pek hoş olmayan şeyler yapabiliyor. Doktorlar bunu kontrol etmek için bana steroid ve siklosporin verdiler ve işe yaradı. Ama diğer taraftan böbreklerimi haşat etti. Bu ayki acil servis menüsünün spesiyali de bu zaten. İşler genellikle böyle yürüyor aslında. Gemideki bir deliği tam kapatıyorsun ve hemen o anda bir başkası ortaya çıkıyor. İçimde her zaman bir şeyler bozuluyor. Yaşadıklarını o kadar doğal bir şeymiş gibi anlatıyor ki sanki ona hava durumunu ya da hastane yemeklerinin nasıl olduğunu sordum. Ona böbrek nakli konusunda nefrologlarla konuşup konuşmadığını, bu kadar çok sayıda farklı ve acı verici tedaviye maruz bırakılması konusunda ne hissettiğini sorabilirdim. Zaten Kate de benden tam olarak böyle bir şey bekliyor. Muhtemelen tam da bu yüzden ağzımdan bütünüyle farklı bir soru çıkıyor. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Kimse bana bunu sormaz ki. Beni dikkatle süzüyor. Size bir gün büyüyebileceğimi düşündürten şey nedir? Sana bunu düşündürtmeyen nedir peki? Bütün bunları yapmanın sebebi bu değil mi? Soruma cevap vermeyeceği kanısına kapıldığım anda konuşmaya başlıyor. Ben hep bir balerin olmak istemişimdir. Kolunu kaldırıp güçsüzce bir balerin duruşu gösteriyor. Balerinlerin nesi vardır bilir misiniz? Yeme bozuklukları diye geçiriyorum aklımdan. Mutlak kontrol. Söz konusu olan bedenleri olduğunda neyin ne zaman gerçekleşeceğini tam olarak bilirler. Cümlesini bitirdiğinde omuzlarını silkiyor ve içinde bulunduğumuz ana bu hastane odasına geri dönüyor. Neyse boş ver diyor. Bana abinden bahsetsene biraz. Kate bir kahkaha koyuveriyor. Onunla tanışma şerefine henüz nail olamadığını sanırım. Hayır olmadım. Jesse'nin nasıl birisi olduğunu anlamanız için onunla 30 saniye geçirmeniz yeter. Yapmaması gereken bir sürü kötü şeye bulaşır. Yani uyuşturucu, alkol gibi mi? Oo, daha neler neler. Bu sorunlarla başa çıkmak aile için zor oldu mu? Eh yani, ama bunları kasıtlı olarak yaptığını sanmıyorum. Bu da onun dikkat çekme biçimi. Düşünsenize, hayvanat bahçesinde fillerin kafesinde yaşayan bir sincap olsaydınız hayatınız neye benzerdi? Kim gidip de hey şu sincaba bakın der ki? Kimse. Çünkü dikkatinizi ilk olarak çok daha büyük bir şey çeker. Kate parmağını göğsünden çıkan borlardan bir tanesi boyunca yukarı aşağı gezdiriyor. Bazen dükkanlardan bir şeyler çalar, bazen de sarhoş olur. Geçen sene bizi şabona yakalandım diye kandırmıştı. Bu tür şeyler yapar işte. Peki ya Anna? Kate kucağındaki battaniyeyi kıvırmaya başlıyor. Bir sene istisnasız bütün tatilleri hastanede geçirmiştim. Planlı bir şey değildi tabii ama öyle denk geldi. Noel'de odama çam ağacı koyduk, kantinde paskalya yumurtası aradık ve cadılar bayramında ortopedi servisinde şeker topladık. Anna 6 yaşında filandı ve 4 Temmuz'da hastaneye maytap getiremediği için küplere binmişti. Kate başını kaldırıp bana baktı. Kaçtı. Uzaklara gitmedi tabii. Biri onu bulana dek lobide filan saklanmıştır. Kendisine başka bir aile bulacağını söylemişti bana. Dediğim gibi daha 6 yaşındaydı ve kimse bu yaptığını ciddiye almadı. Ama ben normal olmanın nasıl bir şey olduğunu merak ederdim. Bu yüzden de onun da merak etmesini tamamen anlayabiliyordum. Hasta olmadığın zamanlarda sen ve Anna iyi geçinir misiniz? Bütün kız kardeşler gibiyizdir herhalde. Kimin istediği CD'yi çalacağız diye kavga ederiz. Yakışıklı çocukları çekiştiririz. Birbirimizin güzel ojelerini yürütürüz. Bazen çok iyi olur ve bazen de keşke hiç doğmasaydı diye geçiririm içimden. Bu söylediği o kadar tanıdık geliyor ki kendimi gülmekten alıkoyamıyorum. Benim bir ikiz kardeşim var. Ne zaman senin söylediğin o sözleri telaffuz etsem, annem bana tek çocuk olmayı gerçekten hayal edip edemediğimi sorardı. Edebilir miydiniz? Bu sorusuna gülüyorum. Tabii, kesinlikle onsuz bir hayatı kafamda canlandırabildiğim anlar oldu. Gözlerim Kate'de herhangi bir gülümseme uyandırmıyor. Gördüğünüz üzere bensiz bir hayatı düşlemek zorunda kalan hep benim kardeşim oldu. 10. ayrımın sonu, sayfa 176.